Ayrım 16 sayfa 186. Estetik bugün otonom bir felsefe alanıdır. Ama salt bağımsız bir alan olabilme gayreti ve aydınlanma filozoflarının özellikle de pozitivist düşünceyi benimseyen aydınlanmacı filozofların etkisiyle bazı düşünürler estetiğin etik, bilim, din ve siyaset felsefesiyle bir ilişkisinin olmadığını iddia etmektedirler. Kanaatimizce bu iddia doğru değildir. İnsan doğada varlıktır ve ortada bir tane doğa vardır. Bilim de estetik de doğadan hareket etmektedir. Bütüncül düşünüldüğünde değerler alanına ait etik ya da kendi doğamıza ya da olgusal doğaya dayandırılmaktadır. Doğaya değerleri yükleyen insandır. Doğa, doğadır. Bizzatihi kendi başına yararlı, doğru, iyi ve güzel değildir. Kısacası bu yargılara varabilmek bilinçli bir varlığı gerekli kılar. Dolayısıyla da bilim, etik, estetik ve din insanda anlam kazanırlar. İnsanda ve onun tecrübesinde bütünlük kazanan bu alanları parçalamak kesinlikle makul bir açıklama tarzıymış gibi gözükmemektedir. Hatta Kant'ın da belirttiği üzere olgusalcı bir tavırla sadece bilimsel bilginin gerçekliğini savunmak ve onun relatif olmadığını yani tüm insan varlığını kuşattığını iddia etmek yanlıştır. Bu bağlamda Kant, bizden farklı ve daha akıllı varlıklar olsaydı, kesinlikle onların bilimi ve değerleri de bizden farklı olurdu diyerek söz konusu iddianın yanlışlığını göstermeye çalışır. Bu bağlamda estetik ile etik arasında kurulan ya da kurulmaya çalışılan ilişkiselliğin nasıllığının ortaya konulması gerekmektedir. Burada ilk olarak indirgemeci yaklaşım ele alınacaktır. 1. İndirgemeci yaklaşım. Güzel iyidir, iyi güzeldir. İlk çağdan günümüze kadar gerek felsefede gerekse gündelik yaşamda güzel olanla iyi olanın aynı şey olduğu düşünülmüştür. Mesela ilk Grek filozofları evrenin kendisinden meydana geldiği Arke'nin hem güzel hem de iyi olduğuna inanmışlardır. İlk çağ filozoflarına göre Arke'de etik ve estetik bir nitelik vardır. Greklerin güzellik kavramı için kullandıkları kalos kelimesinden tüketilen tokalon, güzel kavramı ile eş anlamlı olan ahlaken güzel, iyi, temiz ve soylu manasına da gelir. Herakleitos, Empedokles ve Pitagorasçılar sistemli bir şekilde güzel üzerine durmamasına rağmen güzelle iyiyi aynı şey kabul etmişlerdir. Herakleitos'a göre evrenin bir harmonisi vardır ve söz konusu harmoni de hem ahlaki iyiyi hem de sanattaki güzelliği meydana getirir. Akış içinde birliği sağlayan logosu bilmek ya da kavramak güzeldir ve iyi ile özdeştir. Empedokles'e göre varlığın temeli olan dört unsur Arke'nin birleşmesini sevgi sağlar ve sevgiyle alemde meydana gelen uyum iyidir ve güzeldir. Pitagorasçılar da evrenin güzelliğini matematiksel bir yapı arz ettiğine ve aritmetik bir uyum içerdiğine, kısacası güzel olanın aynı zamanda iyi olduğuna inanırlar. Sokrates. Yukarıda da söylediğimiz üzere to kalon kavramını Grekler her ne kadar güzel ve iyi özdeşleştirerek aynı anlamda kullanmış olsalar da zamanla sistemci filozofların da etkisiyle iyi anlamına gelen agaton kelimesiyle to kalon kelimesi birleştirilip güzel, iyi şeklinde kullanılmıştır. Çünkü Grek filozofları için iyi ve güzel araştırılmamalıdır ve ikisi bir bütün halinde düşünülmelidir. Bu Grek filozoflarından biri olan Sokrates'in söz konusu husus hakkındaki tavrını Xenopoanes Sokrates'ten Anılar adlı kitabında şöyle aktarır. Bir keresinde Aristippos Sokrates'e güzel bir şey tanıyıp tanımadığını sorar. Sokrates, pek çok. Aristippos, bütün güzel şeyler birbirine benzer mi? Sokrates, bazısı birbirine hiç benzemez. Aristippos, güzel olana benzemedikten sonra bir şey nasıl güzel olabilir? Sokrates, bu oluyor. Güzel konuşan bir insana, güzel güreşen bir insan benzemez. Bir kalkan güzeldir çünkü korur ama o etkili ve hızlı gitmesi bakımından güzel olan bir mızrağa hiçbir şekilde benzemez. Aristippos, sen bana ben sana iyi bir şey bilip bilmediğimi soruyormuşum gibi cevap veriyorsun. Sokrates, iyi ve güzel arasında bir ayrım olduğunu mu sanıyorsun? Aynı şeyin hem iyi hem de güzel olduğunu bilmiyor musun? İlkin erdem bir bakıma, iyi bir bakıma güzel değil midir? Bundan başka, insanlar aynı şekilde ve aynı yönden güzel ve iyi diye adlandırılmazlar mı? İnsan bedeni aynı görüş noktasından hem güzel hem de iyi olarak görünür. Kısacası güzel ve iyi, aynı ilgi içinde ereğini doğru olarak gerçekleştiren şeydir. Bir şeye elverişli olan her şey iyi ve güzeldir. Bir şeye elverişli olmayan her şey de kötü ve çirkindir. Görüldüğü üzere Sokrates, güzel ve iyiyi aynı şeyler olarak kabul etmekte, onların ikisine birden kalagagatia, iyi güzel demektedir. Ona göre hoş ve yaşamı acıdan arındıran işler güzeldir. Her güzel iş de iyi ve yararlıdır. Düzen ve uyum olan yerde iyilik, karışıklık olan yerde kötülük vardır. Sokrates, Faidon'da hem varlığa hem de oluşa ait olan bizlerin ahlaki rehberliği, tanrısal elin yapıtı olan evrenin kendisinde bulduğumuzu ve evrenin bizzat kalogagatia olduğunu savunur. Bu bağlamda Sokrates, Anaksagoras'ı okumaktan vazgeçtiğini, çünkü onun eserlerinde ve düşüncelerinde amaçlı nedenselliğe hiçbir açıklama getirmediğini belirtir. Ona göre evren, Kalogagatia'yı yansıtıyorsa, onu var kılan da iyilik ve güzelliğin birleştiği varlıktır. Platon, Sokrates'in öğrencisi ve estetiğin babası olarak adlandırılan Platon ve onun ontolojisinde de iyi ve güzel kavramları sistemli bir şekilde birbirine indirgenir. Deyim yerindeyse aynileştirilir. Ona göre erdem, doğayı izlemekle ortaya çıkar ve erdem, evrende açıkça görülen uyum ve orantının küçük bireysel bir evrende yeniden yaratılmasıdır. Erdem, güzeli sevmeye, onu sevebilmeye bağlıdır. Yani erdem, güzele duyulan istekle onu elde etme gücüdür. Sevgi aracılığıyla böylesine yetkinleşen kişi, artık tüm güzelliklerin üstünde olan, beden ve ruh güzelliğinin kendisinden pay aldıkları o asıl güzeli, töz olarak güzeli arayacaktır. Bu tümel ve öz güzelliğine giden yol, görülüyor ki ilkin güzel bedenlerden kalkmakta, buradan güzel bir yaşam sürmeye, ruh ve erdem güzelliğine yükselmektedir. Oradan da güzel bilgiye geçerek, sonunda kendi başına güzelliğe erişmektedir. Bu salt güzel aynı zamanda salt iyi olan gerçek varlıktır. Tüm tek tek güzel varlıklar bu salt güzelden doğdukları, ondan pay aldıkları için güzeldirler. Salt güzelliği sevgiyle kavrayan kişi hem kendi başına iyiyi hem de doğruluğu kavrar. Çünkü güzel ve iyi özdeştir. Platon, erdeme ulaşmak için evrenden yani kozmozdan hareket edilmesi gerektiğini söylemektedir. Fakat ona göre kozmoz ideleri taklit ettiğinden orada kalınmamalı, idelerin bilgisine yani asıl güzellik ve iyiliğe ulaşılmalıdır. Platon'a göre kozmoz bizim için değil, biz kozmoz için varızdır. Bu düşüncelerinden ötürü yasalarda Megillus aslında Platon'un insanları düşünmediğini belirtir. Megillus haklıdır. Zira Platon, insani iyilik ya da insani bir güzellikten ziyade tanrısal bir güzelliği ve iyiliği düşünmektedir. Platon'un ifadesiyle, özür dilerim, Tanrı'yı düşünüyordum, yani tanrısal güzelliği ve iyiliği. Kısacası Platon'a göre, yeryüzündeki her şeyin ölçüsü Tanrı'dır, insan değil. Başka bir ifadeyle Platon, alemdeki ilahi unsurları görmemiz için gözlerimizi açmaya çalışmaktadır. Sofist Protagoras, her şeyin ölçüsü insandır derken, Platon, her şeyin ölçüsü Tanrı'dır diyerek etik ve estetiği Tanrı'ya bağlamaktadır. Bütün mutlu Tanrılar arasında sevgi en mutlu Tanrı'dır. Çünkü en güzelleri ve en iyileri O'dur. Platon, doğaya insanı harekete geçirmesi bakımından tinsel bir rol verir. Çünkü mağaradaki tutsakları uyandıran doğanın güzelliğidir. Hocası Sokrates, Phaeros'ta tarlaların ve ağaçların ona öğretecek fazla bir şeyi olmadığını söylerken, o yıldızlı göklerin öğretici rolü konusunda sanki Kant'la görüş birliğine varmış gibidir. Ancak Kant, salt bilgi alanından ve olgusal dünyadan Tanrı'yı soyutlarken, Platon, güzelliklerle dolu olan evreni Tanrı'nın kanıtları olarak görmekte, yıldızlı semanın bizi geometriyle ve felsefeyle uğraşmaya yönlendirdiğine inanmaktadır. O halde her şeyin tanrılarla dolu olduğunu nasıl yaslayabiliriz? Platon'un bu düşüncelerinden hareketle onun simetri ve orantıyı güzel, dolayısıyla da erdemle özdeşleştirdiği, böyle bir simetri ve orantıyla kurulmuş olan evrenin de düzenli, uyumlu yapısından dolayı güzel ve iyi olduğunu kabul ettiğini söyleyebiliriz. Görüldüğü üzere Platon, güzeli açıklamak için rahatlıkla iyi kavramını onun yerine kullanabilmektedir. Onun estetik ve ahlaki bir amaç taşıyan ontolojisi bizzat bir estetik ya da etik ontolojidir. Fakat insanlar için bizzat iyi ve güzelin kendisi için bir amaç mıdır? Kanaatimizce Platon felsefesine göre, özellikle de ahlak felsefesine dayanarak hayır amaç değildir. Çünkü Kalagagatia, Agaton ve Tokalon insanlar için amaç değil araçtır. Amaç onlar aracılığıyla mutluluğun kazanılmasıdır. Mutluluğu isteyen kimse duyulur dünyadan ve onun güzelliklerinden sıyrılmalı, gerçek dünyaya, yani sürekli oluş dünyasının gerisindeki ideler dünyasının güzelliklerine yükselmelidir. Zira insan ancak bütün güzelliklerin ve iyiliklerin tepesinde bulunan güzellik ve iyi idesini kavradığı zaman mutlu olabilecektir. Platon'un estetik felsefesinden sonraki bölümlerde bahsedileceği için burada iyi ve güzelin aynı anlamda kullanılıp kullanılmadığı, birbirine indirgenip indirgenmediği üzerinde durulmuş, Platon'un iyi ve güzel kavramlarını eş anlamda kullandığı, ahlaki açıdan iyi olan bir erdemin çirkinliğinin düşünülemeyeceğine inandığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla da onun felsefesi, büyük ölçüde güzelliğin çekiciliğinin nasıl olup da gerçekliğin ahlaksal çekimi olarak ortaya çıktığıyla ilgilendiğinden olumlu bir estetik yapıdır. Düzen güzeldir, iyidir. Düzensizlik kötüdür, çirkindir. Usu egemen olduğu için erdemli kişi mutlu, dengeli, huzurlu ve güzeldir. Aristoteles. Eski Yunan etiği, ilk çağ filozoflarında saf bir etik değil, aynı zamanda estetiği de içeren bir etiktir. Bu bağlamda Platon'da olduğu gibi Aristoteles'te de iyi ve güzel aynı şeydir. Fakat Aristoteles'in Platon'dan hem etik hem de estetik konusunda farklılaştığı görülür. Söz konusu farklılaşmalıların neden onların epistemik ve metafizik tutumlarındaki ayrılıktır. Platon, iyinin ve güzelin diğer şeyleri aşan bir üstünlüğünün olduğuna inanmakta, güzel ve iyi mutlaklaştırarak son noktada onları en yüksek iyi ve güzel ideasına bağlamaktadır. Aristoteles'te ise iyi ve güzel mutlaklaştırılmamaktadır. Onda, Platon'da olduğu gibi her iyinin ve güzelin kendisinden pay aldığı ve değerinin bu pay almayla bilgilendiği aşkın bir unsur yoktur. Dolayısıyla da Aristoteles açısından sadece tek değişmeyen bir iyi ve tek bir mutlak güzelden ziyade insan için iyi ve güzel olan vardır. Bütün var olanların iyiye ve güzele yöneldikleri bir şey yoktur. Çünkü güzelin kendisiyle güzel ideası aynı şeydir. Platon'da olduğu gibi kozmos eisthatos ya da duyulur dünyanın güzelliği mutlak güzelliğe ulaşmada bir araç değildir. Çünkü iyi ve güzel kendi başına bir erektir ve kendisi için seçilirler. Aristoteles'e göre güzelden yola çıktığımızda iyi ile iyiden yola çıktığımızda da güzelle karşılaşırız. Bu yüzden şeytan ve kötü şeyler çirkin imgelerle, sevinçler ve umutlar güzel imgelerle gösterilirler. Anlaşılacağı üzere Aristoteles'te güzeli iyi olanla özdeşleştirmekte, hatta estetiği ahlaki bir amaç doğrultusunda kullanmaktadır. Bu yüzden Aristoteles estetiğinin bir ahlak estetiği olduğu bile söylenebilir. Aristoteles, tragedyanın ödevi uyandırdığı acıma ve korku duygularıyla ruhu tutkulardan kurtarmaktır derken, örtük bile olsa herhalde güzelliğin bu ahlaksallığını göz önünde bulundurmaktadır. Güzellik ona göre bizi gündelik yaşamın acı ve katılıklarından, kuşku ve tedirginliklerinden, korku ve umutsuzluklarından kurtarmakta, ruhumuza huzur ve rahatlık vermektedir. Aristoteles etiğinde bu ruhsal huzur ve rahatlık aynı zamanda ahlakın daima varmayı amaçladığı şeydir. Platon'a göre sanatçı duyulur dünyayı taklit eden kişidir. Duyulur dünya ise idelerin taklididir. Dolayısıyla da sanatçı gölgeleri yalayan adamdır. Aristoteles de Poetika'da sanatın bir taklit ameliyesi olduğunu kabul eder. Fakat o, sanatçının sadece duyulur dünyayı değil, aynı zamanda insan faaliyetlerinden olan karakterleri, duyguları ve aksiyonları da taklit edebileceğini belirtir. Ama şurası bir gerçektir ki, şayet sanat bir taklit ise muhakkak orada bir öteki, yani taklit ettiği bir şey, hatta bir aşkınlık söz konusu olacaktır. Dolayısıyla da bu bağlamda özetle Aristoteles'in sanatı taklit aktı olarak ahlaksal bir temele oturtmaya çalıştığı ve bu yüzden belki Platon'da öncüllerini gördüğümüz katharsis kavramına vurgu yapmak zorunda kaldığı açıktır. Taklit edilen obje Aristoteles'e göre iyi ya da kötü olabileceğinden, iyi ve kötü de ahlakın konusu olduğundan, sanat ve estetik aslında etik bir değer olarak temellendirilmektedir. Bu ise hem estetiğin etiğe indirgenmesi hem de Aristoteles'in kaçmaya çalıştığı aşkınlığa Platon'a benzer olmasa da kendisinin de düşmesi demektir. Aquinas. Platon, Aristoteles ve yeni Platonculuğun derin tesirini gördüğümüz Ortaçağ felsefesinde de iyi ve güzel eş anlamlı kabul edilmiştir. Mesela bugün estetik felsefesinde etik idealle bağdaşmayan şeylerin estetik zevk duygusunu yaratabileceği düşünülebilirken, böyle bir şey orta çağlar için kesinlikle yanlış bir düşüncedir. Çünkü onlar ahlak ve estetiğin gerçekliğini dini inançlardan aldığını düşünüyor, iyi ya da güzeli varlıkları yaratan Tanrı'ya bağlıyorlardı. Zira orta çağ filozoflarının büyük bir kısmı güzellikten söz ettiğinde, güzellik ile Tanrı'nın öz niteliklerinden birini anlamaktaydılar. Öncelikle belirtmek gerekiyor ki, akılla kavranabilir güzellik deneyimi ortaçağ insanı için ahlaki ve psikolojik bir gerçekliktir. Ortaçağ filozofları, estetik ilgiyi duyularla algılanmayan güzellik alanını içerecek şekilde genelleştirerek, analoji yoluyla açık veya örtük kıyaslar kurarak duyulur güzelliğe, doğadaki şeylerin ve sanatın güzelliğine ilişkin çeşitli görüşler geliştirmişlerdir. Orta çağın duyumsal güzelliğin ahlaksal yatsıması çağı olduğu düşüncesi, dönemin metinlerinin yüzeysel olarak bilinmesinin yanında orta çağ düşüncesinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü orta çağ estetiği ahlaki varlığın kozmozda tecellisinin ya da kainatı ahlaki uyarıma açık yaratmasının güzellik olduğuna inanır. Cicero, tüm şeyler arasında hiçbir şey dünyadan daha iyi, daha üstün, daha güzel değildir diyerek Grek estetiği ile Orta Çağ estetiği arasında sanki bir köprü vazifesi görür. Sadece bir farkla, o da Orta Çağ teolojisi ve felsefesi Cicero'nun söz konusu cümlesine yaratılan tüm şeyler arasındayı ekler. Onlara göre Tanrı'ya her şeyi yarattığı ve kusursuzlaştırıp koruduğu için iyi, buna karşılık Tanrı'ya tüm nesneler arasında ve her bir nesne içinde kendi kimliğiyle uyum yarattığı için de güzel denir. Bu yaklaşımı Müslüman teologların söyledikleri Allah'ın ihsanının iyilik sıfatının cemal, güzellik sıfatıyla varlıkta ya da var olanlarda ifşa olmasına benzetmek mümkündür. Genel olarak ifade edilecek olursa, Orta Çağ düşüncesi Platon'dan mülhem, eğer her şeyin ortak noktası iyi ile güzele doğru yönelmekse, o zaman iyi ile güzel aynıdır görüşündedir.